Ayrım 30, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 386. Birkaç gün geçti. Hayatımda uyku nedir bilmeyen iki şeytan, evetle hayır, içimde mücadele edip çekişirken, beni üzen sorulara her yanıt arayışımda huzursuz olurum. Çünkü bu yanıttan yeni soruların doğacağını ve bu nedenle iki şeytanın içimdeki kovalamaca oyunlarının bitmediğini bilirim. Sanki her yanıt zamansız sağlamlığı içinde geleceğin sorularını dürülmüş olarak saklar. Onun için daima rahatlıkla değil de gizli bir huzursuzlukla geldiğini görürüm. İsa içimde çok derine gömülü olarak Buda'nın tohumunu gizlerdi. Acaba Buda sarı cübbesinin derinliğinde dürülmüş olarak neyi gizliyor? Yağmurlu bir pazar günü müzede yavaş yavaş dolaşıyor ve tahtadan, deriden, insan kafatasından yapılmış Afrika maskelerine bakıyor, maskenin sırrını çözmeye çalışıyordum. Bu diye düşünüyordum, bizim gerçek yüzümüzdür. Şu ağızları kanlı, dudakları sarkık, korkunç gözlü canavarlar biziz. Sevdiğimiz kadının güzel yüzü arkasında uğursuz bir maske ulumakta, görünen dünyanın arkasında kaos, İsa'nın tatlı yüzü arkasında Buda bulunmaktadır. Bazen korkunç aşk, nefret ya da ölüm anlarında aldatıcı büyülenmek kaybolur ve biz gerçeğin korkunç yüzünü görürüz. Girit Dağı'nda o küçük kilisedeki İrlandalı kızı ürpererek hatırlıyorum. Dudaklarım ağzına dokunur dokunmaz, sanki yüzü çürüdü, döküldü ve acıklı, acı çekmiş, baygın bir maymun ortaya çıktı ve ben bir tiksinme ile korkuya kapıldım. O günden bu yana insanların yüzündeki örtüyü kaldırmamak için kendimi zor tutarım, çünkü o zaman sevgi, anlaşma ve nezaket ortadan kalkar. Yüzlerine inanıyormuş gibi yapar, ancak böylece insanlarla birlikte yaşayabilirim. Her sabah gün doğmadan önce bu maskelerin ustası olan atalar koşup tepelere çıkar, bağırır, güneşe doğması için seslenirler. Ola ki geri gelmez diye ödleri kopardı. Yağmurlar toprağa inip onu tohumlayan erkek ruhlarla doluydu. Şimşekler görünmeyen reisin kızgın bakışlarıydı. Ağaçların yaprakları insan dudakları gibi konuşur ve bazı yaşlı kadınlar onların ne dediğini anlardı. Nehir onlar geçtiği zaman boğmak için kendine doğru çeker, onlarsa hızlanır, çabuk çabuk kulaçlar ve öteki kıyıya vardıklarında kurtuldukları için kahkahayı basarlardı. Her şeyi konuşur, acıkır, duyardı, soyu vardı, çiftleşirdi. Hava yoğundu, ölü ruhlarıyla doluydu ve yürürken bu ruhları aralamak için güzelmiş gibi hareketler yapmak gerekirdi. Bunun için olayların ardındaki tadı o kadar açık ve geçici yüzlerin arkasındaki maskeleri görürlerdi. Bir kız geldi, yanımda durdu, o da maskelere bakıyordu. Bir ara gidecek gibi yaptım. Tek başımayken ve bir nesneye, insana ya da manzaraya büyük bir heyecanla bakarken başka birisi de gelerek aynı şeye baktığı zaman hep bir huzursuzluk duyarım. Kısa boylu, tıknaz dik göğüslü, sağlam çeneli, kartal burunlu, uzun kirpikli gözleri olan bir kızdı bu. Döndü, maskeymişim gibi süzgün, araştırıcı bir gözle bana baktı. ''Afrikalı mısınız?'' diye sordu. Güldüm. ''Tamamen değil'' diye karşılık verdim. ''Yalnız yürekten.'' O, ''Ya eller ya yüz?'' dedi. ''Ben Yahudiyim.'' Onu kızdırmak için ''Korkunç bir ırk'' dedim. ''Tehlikeli, dünyayı kurtarmak istermiş. Hala Mesih'i bekliyor musunuz?'' ''Beklemiyoruz, geldi.'' ''Mesih mi?'' ''Mesih.'' Ben yine güldüm. ''Ne zaman, nerede, adı ne?'' ''Lenin.'' Sesi birden derinleşmiş, gözleri dalmıştı. Lenin. Bir an için önümdeki bütün maskeler sallanmış, iri çeneleri açılıp kapanmış gibime geldi. Kız pencereden uzağa, kararan göğe baktı. Susuyordu. Bu da yeni bir kurtarıcı diye düşündüm. Bunu da açlar, haksızlığa uğrayanlar, köleler, açlıklarına, haksızlıklarına ve köleliklerine dayanabilmek için yarattılar. Bu da umutsuzluğun ya da insan umudunun yeni bir maskesi. Ben insanları açlıktan, doymaktan, haksızlıktan ve adaletten ve en önemlisi bütün mesihlerden kurtaran başka bir mesih biliyorum. Adı ne? Buda. Kız alaylı bir tavırla gülümsedi. Sesi hırslı bir tonla tısladı. Duydum. Gölgedir o. Benimkisi etten yapılmış. Heyecanlanmıştı. Açık bluzundan terlemiş bir bedenin kekre kokusu yükseldi. Bir an gözlerim bulandı, koluna dokundum. Kızmayın dedim. Siz kadınsınız, ben erkeğim, belki anlaşırız. Gözlerini kıstı, bana baktı, kaşları oynuyordu. çevredeki maskelere, tahtadan tanrılara, egzotik silah takımlarına bakarak "Burası mezarlık," dedim. "Mezarlık, boğuluyorum. Dışarıda yağmur yağıyor, gidip ıslanalım." Büyük parkın ağaçları altında yürüyerek saatlerce yağmur yedik. Rusya'dan bugünlerde gelmişti. Bedeninden hem sevgi hem nefret tütüyordu. Adı İtkay'dı. Kendisini dinliyor ve başlangıçta ona karşı direniyordum. Ama kısa zamanda inancın insan zekasından daha yüksek bir kattan komuta ettiğini ve mantığın ona ulaşamadığını anladım. Onun için bırakıyordum, konuşsun. Dünyayı yıkıp yeniden yapsın diye kendisine izin veriyordum. Sonunda akşam oldu. Yolcular seyrekleşiyordu. Işıklar yandı. Evler, insanlar, ağaçlar birden ışıklı yağmurun içinde boğulur gibi göründü. Kız, "Odama gidelim," dedi ve koluma yaslandı. "Yoruldum." Parktan çıktık, daracık sokaklara saptık, bir halk mahallesine girdik. "Üç kız arkadaşımı tanıyacaksın. Bu akşam hep birlikte çay içeceğiz. Biri ressamdır, boyalarla uğraşır, yapar, yırtar, arar." "Neyi arar?" "Bilmez. Buldun mu?" der. "Neyi öğreneceğim?" der. "Adı Dina'dır, Yahudidir. Öbürü tiyatrocudur. O da arıyor. Oynadığı her kişiliğe giriyor ama o kişilikten çıktığımı yırtınıyor. Adı Leia'dır. O da Yahudidir. Üçüncüsü çok güzel. Nazlı ve fazla şımartılmıştır. Babası zengindir, ona para verir. Kız tuvaletler diktirir, parfümler satın alır, seçtiği erkeklerle yatar. O Yahudi değildir. Adı Rosa'dır. Viyanalıdır. Neden bilmem ama onu severim. Çünkü..." Sustu. Biraz da mırıldandı. "Kim bilir, belki de ona benzemek istediğim için." Duymazlıktan geldim. Fikirlerin, dünya yıkıntılarının ve kozmogonilerin üstünde ölümsüz kadın sesi olarak yükseldiği için içimden gizlice sevindim. Kız arkadaşları gelmişti bile. Rosa tatlıyla meyveler getirmişti. Küçük sofrayı kurmuş bekliyorlardı. Rosa divana uzanmış, dudaklarını boyuyor, öbür ikisi bir gazeteyi açmış merakla okuyorlardı. Ruhlar yine canlanmıştı, dünyanın yine ateşi vardı. Çevremdeki dört vahşi ruha bakarak, "Tanrı kaderimden razı olsun," diye düşündüm. "Sağ olsun, beni hep Yahudi ruhlarının arasına götürür. Galiba bunlar Hristiyan ruhlarından daha çok yakışıyor bana." Biz içeri girince üç kız bir çığlık attı. Erkek beklemiyorlardı. İtka gülerek, "Adını bilmiyorum," dedi. "Bir maskedir. Onu etnoloji müzesinde buldum." Sıcak soluklar, sabırsız gençlik, Rosa sallandı ve havaya bir koku yayıldı. Bunca kadın göğsünün, bu kadar doymaz göz ve boyalı dudağın arasında sarsıldım. Neden bilmiyorum, bir utanmayla korkuya kapıldım, kaçmak istiyordum. Ama çaylar geldi, yerdeki yastıkların üstüne oturduk. Dizlerimiz birbirine dokunuyordu. Üzerinden o kadar çok zaman geçti ki. O geceden, yaşamımın üzerine tüm ağırlığıyla çöken o geceden, dünyanın kızıl başkenti Moskova'dan söz eden İtka ve çayını içtikten sonra gülerek dudaklarını boyayan Rosa ve göz süzüp susan öbür iki kızdan başka bir şey anımsamıyorum. Gece oldu, üç kız gitmek üzere ayağa kalktılar, ben de kalktım ama İtka kolumu sıkarak bir işaret yaptı. "Kal." Kaldım. O gece Buda'nın hayali içimde solmaya başladı. O gece kadın bedeninin sıcak, katı, ölümsüz suyla dolu olduğunu ve ölümün var olmadığını anladım. Birkaç gece onunla kaldım. Ağzından aşkla ilgili tek kelime bile çıkmadı. Boş, çıplak oyunlarımızı iç çekmeleri ve yeminlerle bulandırmadı. Hayvanlar gibi gövde gövdeye güreşiyor, uykuda bitkin ve neşeli bir şekilde yuvarlanıyorduk. "Buda," diye düşünüyordum, "Buda." Ve gülüyordum. Tenin manevi kuşkulara bulaşmayıp yeryüzünde hayvan gibi saf ve bozulmamış olarak kalması ne hafifliktir. Hristiyanlık, kadınla erkeğin birleşmesini günah diye nitelemekle onu kirletti ve bu eskiden kutsal hareket, Tanrı'nın dileğine neşeli bir uymayken Hristiyan'ın budanmış ruhunda günah halini aldı. Aşk İsa'dan önce kırmızı bir elmaydı. İsa geldi ve elmanın içine bir kurt girdi. Onu boyuna kemiriyor. İtka'nın bedenine dokundukça İbrani ırkına en sağlam ve en kısa yoldan giriyordum. Ateş alan ama yanmayan bir çalıydım. Bu ırk güzellikle ilgilenmiyor. Onun en büyük isteği özgürlük değil, adalettir. Bu ateşli Yahudi kızına hayranlıkla bakıyordum. Bütün gece erkek yiyen, doymak bilmez bir canavar. Bütün ruhu ten haline alıyor, bütün günde tertemiz bir alevdir o. Bana yine sırf beden ve ruhtan ibaret olağanüstü bir kadını, Aya Teresa'yı hatırlatıyordu. Manastırındaki kadınlar bir gün onun pişmiş bir kekliği oburca yuttuğunu görmüşler. Basit rahibeler şaşırmış, Aya Teresa ise gülmüş. Keklik olunca demiş keklik, ibadet olunca ibadet. Her davranışına kendini bütünüyle veriyormuş, bedenini de ruhunu da aynı doymazlıkla beslermiş. Yahudi kızı bütün gece benimle oynaşırdı ama gündüz oldu mu kaşlarını çatar ve bana nefretle bakardı. İşin yolunda, karnın tok, sırtın pek, kışın titremiyorsun, pabuçların delik değil, utanmıyor musun derdi, sokaklarda dolaşıp, dünya iyidir, hoşuma gidiyor demeye utanmıyor musun? Ben dünya iyidir, hoşuma gidiyor demiyorum, diyorum ki, dünya bir görüntü oyunudur. Açlık, soğuk, delik olan ve olmayan ayakkabılar bir görüntü oyunudur. Küçük bir rüzgar esecek ve hepsi dağılacak. Ben bunu söylüyorum. O çileden çıkmış bir halde atılıp avucuyla ağzımı kapardı. Sus, sus, seni duymayayım. Siz işleri tıkırında olanların acıyacak bir yürekleri yok mudur yani? Görecek gözleriniz yok mu? Gel de gör. Beni alır, yoksul mahallelerine götürür, bodrumlara dalardı. Onu herkes tanıyordu. Bana aç çocukları, ağlayan anaları, işsiz oturan, dudaklarını ısırıp konuşmayan erkekleri gösterirdi. Kendilerine soru sorardım, onlar tepeden tırnağa bana bakar, başlarını öteye çevirirlerdi. İtka'ya sordum, neden konuşmuyorlar, neden? Konuşuyor, uluyorlar. Ama sen nereden duyacaksın? Ama merak etme, bir gün duyacaksın onları. İnsan acısının nasıl içe işlediğini görmek için gözlerini bana dikerdi ama ben onunla alay ederdim. Ona ağzıma bir parmak bal çalmak için dedim. İnsan ürünü şu saçmalıklardan hiçbirine pabuç bırakmamam ne utanç değil mi? Vatan, Tanrı ya da senin gibi bir Karl Marx. Yalan bunlar. Bir zamanlar dünyanın en mutlu adamını tanımıştım. Bir taşla iki kuş vurmuştu. İsa'yı ve Karl Marx'ı. Bağnaz bir Hristiyan ve bağnaz bir komünisti, bütün sorunları, yerdekileri, göktekileri de böyle çözümlemiş oluyordu. Gülerek söze başlamıştım ama konuştukça ruhuma merhamet ve üzüntü çöküyordu. Ama yalancılıktan ötürü bunu itiraf etmek istemiyordum. Direniyor ve teselli edilemediğim için kasılıp duruyordum. Ben bu avuntuyu istemiyorum. Ödül vaat eden her din bana mertçe olmayan bir teselliymiş gibi gelir. Yaşlılar, zayıflar ve şapşal koyunlar için iyidir. Kız arkadaşım kızgınlıkla konuştu. Ben ne yaşlıyım, ne sakatım, ne de koyun. Sen de horozlanma. Senin budanı da uydurma. Şunu da bil ki artık seni dinlemekte, görmekte istemiyorum. Kızgın bir halde başını kaldırıyor, kolumu bırakıyor, ilk karşımıza çıkan yola sapıyor ve benden ayrılıyordu. Ama akşam üzeri kalın Yahudi dudakları gülümserdi. Gündüz söylediklerimizin hepsi eridi gitti. Şimdi gece oldu. Sabahleyin ayrılıyorduk. O çalıştığı fabrikaya gidiyordu. Ben yoksul mahallelerini tek başıma dolaşmayı adet edinmiştim. Artık İtkay'la arkadaşlık etmek istemiyordum. Onun yanındayken hatır için kendimi ve yüreğimi kapalı tutuyordum. Yalnız kaldığım zaman insanın acısı hayal ürünü olmaktan çıkardı. Gölge değildi, acıkan, inleyen ve kanayan sahici bir bedendi. Tanrım, insana katlanabileceği her şeyi verme sakın. Dünyada bu kadar acının, bu kadar açlık ve haksızlığın var olduğunu bilmiyordum. Sıkıntının bu acı yüzüyle henüz bu kadar yakından karşılaşmamıştım. Burada başka yasalar hüküm sürüyordu. Nefret başta gelen görevdir. On emir burada değişmelidir, hatta değişti bile. Sevgi, nefret, savaş, ahlak yeni bir anlam kazanmaktadır. Geçen de sıska mı sıska bir kadın gördüm. Kaldırıma uzanmış yatıyordu. Yırtık eteği açılmış, bacakları görünüyordu. Ona acıdım, eteğini indirmesini söylemek üzere durdum. Edep yerlerin görünüyor dedim. O omuzlarını kaldırdı, dudaklarından alaylı bir gülüş döküldü. ''Benim karnım aç.'' dedi. ''Sen bana çıplaklıktan söz ediyorsun. Utanmak zenginlere mahsustur.'' Bu kadar acıya dayanamazdım. Açlıktan avurtları çökmüş küçük çocuklar yiyecek bir süprüntü bulmak için çöpleri karıştırıyorlardı. Karınları yeşil ve şişkindi, bacak kemikleri sarı bir deriyle kaplıydı. Bazıları koltuk değneklerine dayanıyorlar çünkü ayaklarının üstünde duramıyorlardı. Bazılarınınsa çocuksu yanaklarında sakal çıkmıştı. Artık tahammülüm yoktu, görmemek için gözlerimi öteye çeviriyordum çünkü utanıyordum. İyi hatırlıyorum, içimde insana acımadan önce utanmayı duydum. İnsanın acısını görürken, bütün bu acıyı hoş bir görüntüye dönüştürmeye çalışmamdan utanıyordum. Şöyle diyordum kendi kendime, doğru değil, sen de basit insanlar gibi kapılıp inanma. Açlık ve tokluk, sevinç ve acı, hayat ve ölüm, hepsi hayaldir. Bunu söylüyor, bir daha söylüyordum ama aç olup ağlayan çocuklara, avurtları çökmüş, gözleri nefret ve acı dolu kadınlara baktıkça yüreğim yavaş yavaş eriyordu. İçimdeki umulmadık değişikliği heyecanla izliyordum. Utanç önce yüreğime vurdu, sonra acıma başladı. Başkalarının acısına kendi acımmış gibi bakmaya başlıyordum. Sonra bitkinlik, daha sonra da adalet isteği geldi ve hepsinin üstünde sorumluluk. Suç bende diyordum. Dünyadaki bütün açlığın, bütün haksızlığın suçu bende. Ne yapayım? Görevim yer değiştirmekti. Dünyanın genişlediğini, yoksulluğun azdığını görüyordum. Görev bir bedenin, bir ruhun içine hapsedilmiş olduğunu hissediyor, boğuluyordu. Ne yapmalıydım? Nereye gitmeliydim? Ta içimde ne yapmam gerektiğini biliyordum ama buna açığa vuracak cesaretim yoktu. Bu yol benim yaratılışıma aykırı görünüyordu. Ben insanın sevgi ve mücadeleyle kendi yaratılışını aşabileceğinden emin değildim. Acaba diye düşünüyordum, insanda bu kadar yaratıcı güç var mıdır? Varsa ve kritik anlarda kendi sınırlarını aşamazsa kendini hiçbir biçimde haklı gösteremez. Benim kendi yaratılışıma aykırı olarak nefret edilesi egomu aşıp insanın acısını hafifletmeye çalıştığım o günlerde aklımdan sanki bana yol göstermek istermiş gibi özveri ve sevginin nazik bir şekli geçti ve bir gün şöyle diyen bir sözü hatırladım. İnsanın bize imdat diye bağıran çığlığını daima işitmeliyiz.
30. ayrımın sonu. Sayfa 394.